Ayrım 4, sayfa 52. 1870'lerin sonlarına doğru 1880'lerin başında Ermeni sorunu Osmanlı'nın iç sorunu olmaktan çıkıp uluslararası bir konu haline dönüşerek ikinci aşamaya girmiştir. Bu bir takım anmaya değer olayın ardından gelmiştir. Bunlardan ikisi sorunun özünü kavramamız açısından çok önemlidir. 1909 yılına kadar 30 yıl boyunca hüküm sürmek üzere 2. Abdülhamit 1876 yılında Osmanlı tahtına oturdu. Ülkeyi demir bir asayla yönetti. Türkler de dahil olmak üzere Müslüman ve Hristiyan tüm halkları temsil eden yandaşlarına da muhaliflerine de korku saldı. Hükümranlık yılları Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihine istibdat yılları olarak geçti. Siyasi infazlar ve kitlesel cinayetler döneme özgü özelliklerden biri oldu. Kardeşlerinin ve aile üyelerinin tümünü öldürmekle işe başlayan Abdülhamit, bireysel ve kitlesel cinayetleri en iyi çözüm yöntemi olarak Osmanlı siyasal kültürüne dahil etti. Politikasının ilk kurbanlarından biri 1876 yılında ilan edilen, hükümdarlığının birinci yılında kabul etmeye ikna edildiği ve bir yıl sonra da askıya aldığı anayasanın hazırlayıcısı Mithat Paşa'ydı. Mithat Paşa boğularak öldürüldü. Bunun gibi suikastlara sık sık rastlanıyordu. İmparatorluğun Türk olmayan halklarına yönelik kitlesel cinayetler, Abdülhamit tarafından yürütülen yeni siyasal kültürün ayrılmaz bir parçasıydı. İkinci Abdülhamit tarafından gerçekleştirilen Ermeni kıyımları ne tesadüfiydi ne de padişahın kaprisi. Ermeni meselesini halletmenin en iyi yolu fiziken imhalarıdır formülünü benimseyen ve ona harfiyen uymaya çalışan padişahın iradesiydi. İkinci Abdülhamit'in bu politikası kendisine Kızıl Sultan unvanını kazandırdı. Onun gibi sert bir mizaca ve dünya görüşüne sahip bir kişinin padişah olması, imparatorluğun tüm halkları ve özellikle Türk olmayan ve Hristiyan halkları açısından talihsiz bir gelişmeydi. Bu Ermeni sorununun ikinci aşamasındaki gelişmeleri doğru biçimde anlayıp değerlendirebilmemiz için akılda tutulmalıdır. Diğer önemli olay 1877-1878 Rus-Türk Savaşı ve Türklerin yenilgisiydi. Rus birlikleri hem Balkan hem de Kafkas cephesinde zaferler kazandı. Balkanlarda Rus birlikleri Bulgaristan'ı işgal edip İstanbul'un varoşlarına kadar ilerlerken, Kafkas Savaşı'nda Ardahan, Beyazıt, Eleşkirt, Kars ve Erzurum'u, yani Batı Ermenistan'ın önemli bir bölümünün yanı sıra Batum'u aldı. Türkler savaş harekatına son vermek ve barış istemek zorunda kaldılar. Rusya ve Osmanlı İmparatorluğu arasında 3 Mart 1878 günü İstanbul'a yakın San Stefano, Ayastefanos kasabasında bir barış anlaşması imzalandı. Antlaşma Rus zaferini onaylıyordu. San Stefano Antlaşması'yla Sırbistan, Karadağ ve Romanya'nın bağımsızlığı tanındı. Bosna ve Hersek Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde otonom yapıya kavuşturuldu. Bulgaristan'ın başı Babali tarafından tanınacak bağımsız bir prenslik olması kabul edildi. Türk birlikleri Bulgaristan'ı terk edecekti. Buna karşılık Rus birlikleri 2 yıl boyunca orada kalacaktı. Antlaşmaya dayanarak Ardahan, Kars, Beyazıt ve Batum Rusya'da bırakıldı. San Stefano Antlaşması'na Batı Ermenistan'daki reformlarla ilgili özel bir 16. fıkra eklendi. Ona göre Rus birliklerinin Türkiye'de iade olunmak üzere işgal ettikleri Ermeni topraklarından çekilmesinin orada iki devlet arasındaki iyi ilişkilere zarar verecek biçimde çatışmalara ve karışıklıklara yol açabileceği göz önüne alınarak Babali Ermenilerin yerleşik bulunduğu vilayetlerde yerel ihtiyaçlardan doğan gelişmeleri ve reformları acilen gerçekleştirmeyi, ayrıca Kürtler ve Çerkeslere karşı Ermenilerin güvenliğini sağlamayı taahhüt eder. Taraflar Anadolu'da yani Batı Ermenistan'da Rus birliklerinin 6 ay süreyle kalacağını, bu süre içinde reformların tamamlanması gerektiğini kabul ettiler. Eş zamanlı olarak Türk tarafı savaş sırasında Ruslarla iletişim kurmuş sadık Ermenileri kovmayacağını taahhüt etti. Böylece San Stefano Antlaşması ile Ermeni sorunu Osmanlı dünyasının dışına taşarak uluslararası diplomasinin konusu oldu. Bütün olarak bakacak olursak San Stefano Antlaşması, eğer Ermeni sorununa çözüm perspektiflerinden bakacak olursak olumluydu. Padişah ve Osmanlı hükümeti Ermenilerin içinde bulundukları ve Kürtlerin ve Çerkezlerin olumsuz rol oynadıkları tarifi güç savunmasızlık ve güvensizlik şartlarını kabul ediyordu. Durumları düzeltmeye, Ermeniler açısından normal ve güvenli yaşam şartlarını oluşturmaya, Kürtlerin ve Çerkezlerin asayişsizlerini dizginlemeye resmen söz veriyordu. Bütün bunlar Padişahlık Türkiye'sinin resmi temsilcilerinin imzasıyla uluslararası belgelere geçiyordu. Rusya'nın iyi niyeti ve Türkiye'nin Rus birliklerinin Batı Ermenistan'da reformlar tamamlanana kadar en az 6 ay kadar kalmasına rıza göstermesi gibi bir diğer çok önemli şart San Stefano Antlaşması'nı eşsiz kılıyordu. Bu bir tür garantiydi. San Stefano Antlaşması hiç kuşkusuz mükemmel ve kusursuz değildi. Reformların gerçekleştirilmesini ve Ermeni sorununun çözümünü bu çerçevede hukuki temele oturtacak ve nihai çözümle ilgili umutları yeşertecek idari bir birimin teşkili açısından hiçbir şey getirmemişti. San Stefano Antlaşması Rus diplomasisinin zaferiydi ve Osmanlı İmparatorluğu'nun tümüyle Rusya'ya bağımlı olacağından ve Batı sorunundaki stratejik dengenin Rus çarlığı lehine değişeceğinden korkan Avrupalı muhaliflerini ciddi olarak kaygılandırıyordu. Bu antlaşma onların çıkarlarını yatsıyordu ve buna asla izin veremezlerdi. Almanya Şansölyesi Bismarck tarafından desteklenen Britanya ve Avusturya Macaristan bu konuda özellikle etkinlerdi. Bu devletler bir araya gelme konusunda bir fikir birliğine varıp San Stefano Antlaşması'nı gözden geçirmek üzere kongreye karar verdiler. En güçlü Avrupa devletlerinin oluşturduğu cephe Rusya'ya muhalifti. Kendisini dışlanmış bulan Rusya'nın kongreye rıza göstermekten başka şansı yoktu. Kongre Haziran 1878'de Berlin'de toplandı. Başkanı Bismarck idi. Almanya, Fransa ve İtalya tarafından desteklenen Britanya ve Avusturya Macaristan, San Stefano Antlaşması'nın hükümlerinin gözden geçirilmesini, Rusya'nın konumunun zayıflatılmasını başarırken, kendi konumlarını ve Osmanlı İmparatorluğu'nun etkisini oldukça güçlendirdiler. Berlin Antlaşması ile Avrupa devletleri tarafından Rusya'nın Balkanlardaki başlıca ileri karakolu olarak görülen Bulgaristan bölündü. Balkan dağlarının kuzeyinde büyük devletlerin rızasıyla prensini padişahın onaylayacağı Bulgaristan Otonom Prensliği oluşturuldu. Balkan dağlarının güneyindeki bölgeler, Batı Rumeli adıyla padişahın egemenliği altında kalacak ayrı bir vilayet haline getirildi. Bosna ve Hersek Avusturya Macaristan'a bırakıldı, Sırbistan, Karadağ ve Romanya'nın bağımsızlığı tanındı. Berlin Kongresi Ermeni sorununa da eğiliyordu. Kongreye katılmak ve Batı Ermenilerinin taleplerini sunmak üzere tanınmış rahip Mkrtiç Krimyan, Krimyan Hayrik'in başkanlığının yaptığı bir heyet Berlin'e gitti. Ancak kendisinin kongredeki çalışmalara katılmasına izin verilmediği gibi Batı Ermenistan'a Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde sınırlı muhtariyet verilmesini öngören tezkeresi de dikkate alınmadı. Kongrenin kararıyla Rusya Eleşkirt ve Beyazıt'ı Türkiye'ye bıraktı. Erzurum daha önce iade edilmişti. Ardahan, Kars ve Batum Rusya'da kaldı. Berlin Antlaşması'nda Ermeni sorununa eğilen özel bir 61. fıkra vardı. Bu fıkra San Stefano Antlaşması'nın 16. fıkrasından bazı çok önemli yönlerden farklıydı ve Ermenilerin çıkarına değildi. Buna göre Babali, Ermenilerin yerleşik bulunduğu vilayetlerde yerel ihtiyaçlardan doğan gelişmeleri ve reformları acilen gerçekleştirmeyi, ayrıca Kürtler ve Çerkeslere karşı Ermenilerin güvenliğini sağlamayı taahhüt eder. Bu bağlamda alınan önlemlerle Babali denetlemekle görevlendirilen devletlere düzenli olarak rapor vermekle yükümlüdür. Batı Ermenistan'daki reformlar San Stefano Antlaşması çerçevesinde yukarıda belirtildiği gibi gerçekleştirilmelerinin bir tür garantisi olan Rus birliklerinin mevcudiyetinde yürütülecekti. Şimdi ise Berlin Antlaşması gereği Rus birlikleri çekilecek ve her şey Kızıl Sultan'ın takdirine bırakılacaktı. Abdülhamit yalnızca devletlere periyodik olarak rapor verme sorumluluğu alıyordu. Rusya ise denetimle görevlendiriliyordu. Kürtlerin ve Çerkezlerin Ermeni karşıtı eylemlerine ön ayak olan padişahın bizzat kendisi iken, büyük devletlerin Ermenileri Kürtlerden ve Çerkezlerden koruma işinin padişaha bırakılması paradokstu. Bunun mükemmel bir örneği 1891 yılındaki Berlin Kongresi'nden hemen sonra 2. Abdülhamit'in emriyle Hamidiye olarak adlandırılan esas olarak Kürtlerden oluşan bir süvari sınıfının oluşturulmasıydı. Bu sınıf Osmanlı ordu sistemine dahil edilmeyen 30 alaydan oluşuyor, ayrı bir askeri birim olarak korunuyor ve Ermeni Erzincan kasabasına yerleştiriliyordu. Hamidiye alaylarının başlıca amacı imparatorluk topraklarında Ermenilerin kıyımını organize etmekti ki bunu özellikle 1894-1896 döneminde ve ardından gelen katliamlarda parlak bir şekilde başarmışlardır. Ayrıca 2. Abdülhamit'in özel emriyle Ermenistan adının kullanımının yasaklandığını belirtmemiz gerekir. Eğer büyük devletler arasında her zaman anlaşmazlık ve çelişkiler olduğunu hesaba katarsak, padişahın reformları uygulamamak ve etobur politikalarını sürdürmek için bu uzlaşmazlıklardan yararlandığı anlaşılabilir olacaktır. Başka bir deyişle, Berlin Antlaşması, Batı Ermenistan'la ilgili olarak San Stefano Antlaşması'nca yaratılan reform mekanizmalarını yok ediyor ve yerine gerçekçi herhangi bir şey sunmuyordu. Musa Prince'in İngiliz-Alman rekabetinin ve Bismarck'ın makyavelizminin San Stefano Antlaşması'nın 16. fıkrasının yerine getirilmesine izin vermemesi yüzünden Ermeni sorununun Berlin Kongresi'nce kabul edilen kararların kurbanı olduğu düşüncesine katılabiliriz. Ermeni sorununun Berlin Kongresi'nin San Stefano sonrası ikinci adım olduğu süreç sonunda uluslararası bir konu haline dönüşümü hiçbir şey kazandırmadı. Berlin Kongresi'nde alınan kararlar Ermeni halkına pahalıya mal oldu. Berlin Kongresi sonrasında padişah ve egemen kliğin Ermeni sorununun en iyi çözümünün Ermenilerin imhası olduğu biçimdeki düşünceleri kemikleşti. Onlar bunu Avrupa devletlerinin imparatorluğun iç işlerine müdahalesinden uzak kalmanın en gerçekçi yolu olarak görüyorlardı. Bu devletler Ermeni sorununu, Ermeni bölgelerindeki reformların gerçekleştirilmesini Türkiye'nin iç işlerine müdahale nedeni olarak kullanıyorlardı. Buradan hareketle bu nedeni bertaraf etmek ve bu devletleri imparatorluğu tavizlere zorlama fırsatından yoksun kılmak gerekliydi. Sultan II. Abdülhamit ve siyasi çevresi, büyük devletlerin Ermeniler lehine yaptıkları beyanlarda içten olmadıklarını, hiçbirinin Osmanlı İmparatorluğu'na karşı ve Ermenileri ve taleplerini destekleme konusunda kesin adımlar atmayacaklarını çok iyi bildiklerinden, bu politikayı izlemek kolaylaşıyordu. Yoksa daha önce belirtildiği gibi Türkiye'ye baskı uygulama, onu tavizlere zorlama, kendilerine bağımlılığını derinleştirme konusunda her şey yapılacaktı. 1880-1890 arasında Ermenilerin sosyal ve siyasal yaşamında bazı gelişmeler yaşandı. İlk siyasal partiler Armenakan, Hınçak ve Taşnak ve daha sonra Ramkavarakan sahneye çıktı. Bu partiler Ermeni kurtuluş ve meşru müdafaa mücadelesine biraz daha intizam getiriyor, Ermenilerin siyasal bilincini geliştiriyordu. Ermeni meşru müdafaa veya hayduk müfrezeleri oluşturuldu. Bunlar Türk otoriteler arasında kümelenen haydut gruplarının zulümlerinden, tecavüz ve saldırılarından köy ve kasabalarını, ev ve ev halklarını, mallarını, onur ve saygınlıklarını korumak gibi son derece masum amaçlar güdüyordu. Osmanlı rejimini yıkmak gibi başka özellikle siyasal hiçbir amaçları yoktu. Ne olursa olsun bu Osmanlı kliğinin Ermeni hayduklarının meşru müdafaa eylemlerini veya Ermenilerin reform taleplerini bir huzursuzluk beyanı, hatta bir isyan girişimi olarak yorumlamasına ve kıyım bahanesi olarak kullanmasına yetiyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nun 19. yüzyıl sonunda organize ettiği Ermeni katliamlarının doruk noktası, barış zamanında silahsızlandırılan halka karşı işlenen 1894-1896 kıyımlarıydı. İlk fırtına uzun zamandır Türk zulmüne direnme konusundaki şaşmaz kararlılığıyla tanınan Bitlis vilayetinin sancağı Sasun'u vurdu. Padişah Sasun halkından intikam almanın tam zamanı olduğuna karar vermişti. Kürt çeteler 1893 yılında Sasun'a saldırıya başlamıştı. Ancak yenilmiş ve kaçmışlardı. 1894 yılının Ağustos ayında 4. Ordu Zeki Paşa'nın komutası altında Sasun'a yürüdü. Sasunlular inatla direndiler ve bir hafta boyunca şiddetli muharebeler devam etti. Fakat güçler eşit değildi ve düzenli Türk ordusu sonunda kazandı. Sasun'un altı üstüne getirildi. 40 köy yerle bir edildi. 10.000 insan öldürüldü. Etobur padişahın vahşi eylemleri Avrupalı güçlerin çoğunda ciddi kaygı uyandırdı. Britanya, Fransa ve Rusya müdahale etti. Konuyu araştırmak üzere bir heyet oluşturuldu. 1895 Mayıs ayında İstanbul'da yukarıda sözü edilen üç devletin büyükelçileri padişaha Ermeni vilayetlerindeki sözde reformlarla ilgili tekliflerini sundular. Reformları gerçekleştireceğine resmen söz veren padişah gerçekte tek bir adım atmayı düşünmemişti. Ayrıca kıyımları sürdürmek ve genişletmek için uygun bir fırsat bekliyordu. Bu fırsat Hınçak Partisi'nin 30 Eylül 1895'te organize ettiği 4000 katılımcının bir araya geldiği mitingdi. Toplantı Britanya, Fransa ve Rusya tarafından Mayıs ayında dile getirilen tasarının desteğini almıştı. Türk polisi ve azgın grup topluluğu dağıttı ve silahsız insanları öldürmeye başladı. Yaralıların sayısı binlerle ölçülüyordu. Ardından imparatorluğun çeşitli yerlerinde Türk ordusunun bazı birimlerinin de rol oynadığı katliamlar ortaya çıktı. 1895 Eylül ayında Trabzon'da, Ekim ayında Erzincan'da, Maraş'ta, takip eden aylarda Sebas'ta, Erzurum, Diyarbakır, Beyazıt, Karbert ve başka yerlerde kıyımlar yapıldı. Padişahın adamları Zeytun'da bir katliama kalkıştı. Fakat mahalli cemaat Türk birliklerine karşı koymak için zamanında ve yerinde önlemler almıştı. Buradan hareketle 1895 Aralık ayında Türk ordusu birimleri Zeytun'a saldırdığında ciddi bir dirençle karşılaştı. Mücadele 4 ay sürdü ve Türkler Zeytun halkının kahramanca uğraşını kırmayı başaramadılar. Sonunda Avrupalı büyükelçiler ve Ermeni Patrikliği müdahale ettiler ve 1896'da bir mütareke yapıldı. Anlaşma uyarınca padişah tüm asileri affetti ve Zeytun'a Hristiyan bir yönetici tayin etmeyi taahhüt etti. Katliamlar 1896 yılında devam etti. İstanbul'da kitlesel cinayetler işlendi. Van'ı savunanlar inatla mücadele etmelerine rağmen kavgaya son vermek zorunda kaldılar. Britanya konsolosluğunun arabuluculuğuna güvenip Türklerin silahlı mücadeleye son verme ve İran'a gitme tekliflerini kabul ettiler. Ancak Türk tarafı sözünü tutmadı ve Van'ı terk etmekte olan Ermenilere saldırıp büyük bir bölümünü öldürdü. Urfa, Şebinkarahisar, Amasya, Muş, Merzifon ve imparatorluğun başka bölge, kasaba ve köylerinde de Ermeni katliamları sürdürüldü. 1894-1896 katliamlarında 300 bin Ermeni öldürüldü. Ermenilerin kayıpları bununla sınırlı kalmadı. Son derece umutsuz şartlar altında yaklaşık 100 bin Ermeni zorla Müslüman yapıldı ve hemen hemen aynı sayıda Ermeni ana yurtlarını terke zorlandı. Bu mahalli bir katliam değil, toptan bir imha, doğası gereği soykırım idi. Büyük devletler elbette müdahale fırsatını kaçıramazlardı. Osmanlı İmparatorluğundaki Britanya, Almanya, Fransa, Rusya, İtalya ve Avusturya Macaristan büyükelçileri 1896 Aralık-1897 Şubat arasında İstanbul'daki bir konferansta durumu görüşmek üzere bir araya geldiler. Somut hiçbir şey önerilmedi ve günlerce ve tekrar tekrar reformlar hakkında konuşuldu. Sonunda büyükelçiler Erzurum, Karbert, Sivas, Bitlis, Van ve Diyarbakır olmak üzere 6 Ermeni vilayetindeki reformlarla ilgili bağlayıcı nitelik taşımayan bir tasarıyı kabul ettiler. Tasarıda bir reform istişare şurası, bir teftiş heyeti ve benzeri kurulması tavsiye edildi. Önceki ve sonraki bütün formüller gibi bu da kağıt üzerinde kaldı. Osmanlı İmparatorluğu 20. yüzyıla imparatorlukta yaşayan değişik ulusların toptan kıyımını organize eden geri kalmış diktatöryel bir devlet olarak girdi. Siyasal, ekonomik ve sosyal tabakaları kucaklayan kriz giderek derinleşiyordu. Katliamlar krizi şiddetlendiriyor ve Osmanlı hükümetinin kusurlarını ortaya çıkarıyordu. İmparatorluktaki bütün halkların, hatta Türk halkının gözünde Sultan II. Abdülhamit despot bir kişilik, talihsizliklerinin, şiddetin ve baskının bir sembolüydü. Kanı susamış padişahtan kurtulma fikri giderek büyüyordu. Bunu yapan Jön Türkler oldu. 23 Temmuz 1908 günü İttihat ve Terakki Fırkası bir ayaklanmayla iktidarı ele geçirdi. 1909 yılında Sultan II. Abdülhamit tahttan indirildi. Jön Türkler Fransız ihtilalinin özgürlük, eşitlik, kardeşlik, hürriyet, müsavat, uhuvvet sloganıyla sahneye çıktı. İmparatorluktaki Müslüman ya da Hristiyan tüm uluslar Kızıl Sultan'ın devrilmesini memnunlukla karşıladılar. Halk Osmanlı İmparatorluğu tarihinde yeni bir çağın başlıyor olduğunu umuyordu. Elbette Ermeniler de. Musa Prens'in belirttiği gibi Ermeniler, Türkler, Rumlar sokaklarda birbirlerini coşkuyla kucaklıyorlardı. Taşnak gibi bazı Ermeni siyasi çevreler Jön Türklerin slogan ve sözlerine inanmış ve 23 Temmuz ihtilalinin başarıya ulaşması için Jön Türklere yardım etmişlerdi. Fakat kısa süre sonra görüldü ki Jön Türkler daha önce padişahlarının izlediği baskı ve kıyım politikasını sürdüren, kılık değiştirmiş ateşli milliyetçilerdi. Saf bir Türk ulusu yaratmak için imparatorluktaki tüm ulusların asimilasyonu fikrinin savunucularıydılar. İlk kurbanlar bir kez daha Batı Ermenileriydi. 1909 yılında Jön Türkler Adana ve çevresinde yaklaşık 30 bin Ermeninin öldürüldüğü Ermeni katliamlarını organize ettiler. Bu yalnızca Ermeniler açısından değil, Jön Türklerin iktidara yürüyüşlerinin yeni bir çağın başlangıcı olduğuna inanan tüm saf insanlar açısından da ağır bir darbeydi. İnsanlar değişmişti, yeni yöneticiler gelmişti, ancak politika devam ediyordu.